Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin o eşsiz engin sevgisiyle merhaba, hoş geldiniz. Tekrar Rabbin sözüne birlikte bakmak, sözün ışığında gerçekten Rabbimizin bizlere ne dediğini anlamaya çalışmak, bu içinde bulunduğumuz yeryüzünde gerçekten ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu herhalde söylemem gerekmiyor. Gerçekten de Rabbin değişmeyen ama değiştiren sözü aracılığıyla bütün zor koşullara rağmen, bütün sıkıntı ve sorunlara rağmen gerçekten de ayakta dimdik bir şekilde Rabbimize bakarak yola devam etme imkanına sahibiz. Gerçekten yalnız olmadığımızı bilmek, gerçekten de Rabbin bizimle birlikte olduğunu bilmek kadar bence insanı teselli eden, insanı gerçekten yüreklendiren bir nokta yok. O açıdan bugün sizleri yine çok çok iyi bilinen ve birçoğumuzun ifade ettiği gibi ağlayan peygamber olarak ifade edilen Yeremya'nın Ağıtlar kitabına 3. bölümüne götürmek istiyorum sizleri. Orada 3 ayet sizlere okuyacağım ve o 3 ayet üzerinde kalarak gerçekten içinde bulunduğumuz durumlarda ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda gerçekten eminim ki Yeremya'nın aracılığıyla bunları net bir şekilde görmüş olacağız. Biliyorum ki bildiğimiz şeyler ama aslında her gün anımsamamız gereken, duyumsamamız gereken gerçekler bunlar. Üçüncü bölüme baktığımız zaman, gerçekten o üç ayete baktığımız zaman, o üç ayet çok kısa olmuş olmasına karşın gerçekten de içeriği dop dolu bir küçücük bir parça. Bakın şöyle diyor ayetlerimiz. 21. ayetten itibaren okuyacağım. 3. bölüm Ağıtlar kitabı 3. bölüm 21. ayet 22 ve 23. ayetler. Ama diyor Yeremya, şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Yani Yeremya bir şeyler anımsıyor ve anımsamış olduğu o şeyler onu ne yapıyor? Sahip olduğu umudu tekrar harekete geçiriyor. Yani sahip olduğu umudun harekete geçmesini sağlıyor. Ve 22. ayet şöyle diyor. Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Tabii ki bu sevgi inayet olarak da görebiliriz. Çünkü bu yeni antlaşmada, bu yeni tercümede birçok inayet sözü ne yazıktır ki sevgi olaraktan ifade edilmiş. Ama sevgi de inayet de bir şekilde iç içe olan, birbirini tamamlayan gerçekler. Evet, Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Ve şurası çok önemli. Her sabah, yani her bir yeni gün, her yeni gün tazelenir onlar diyor. Sadakatin büyüktür. Şimdi bu noktaya gelene kadar Yeremya, ağlayan peygamber olarak ifade ettiğimiz Yeremya, bu noktaya gelene kadar bunun öncesini birkaç cümleyle size hatırlatmak istiyorum sevgili kardeşler. Şimdi bu Ağıtlar kitabının özellikle ilk bölümünün ilk 11 ayetine baktığımız zaman orada Tanrı'nın yönetimi altında olan o Yeruşalim kentinin insanlarla böyle dop dolu olan, cıvıl cıvıl olan o Yeruşalim kentinin terk edildiğini ne tanık oluyoruz. Ve bakıyoruz ki evet tapınak yağma edilmiş ve yıkılmış. Halk esir düşmüş. Ve bunun sonucu olaraktan düşünün, ait olduğun tapınak yıkılıyor ve düşmanların elinde esir düşmüşsün. Ve herhalde bu süreç içerisinde ağlamamak, ağıt yapmamak, inim inim inlememek mümkün değil. Ve bunun sonucu olarak da görüyoruz ki halk gerçekten de perişan durumda. Evet, ve Yeremia bu durumu gördüğünde, halkının içinde bulunduğu bu duruma baktığında ne yapıyor? Acı acı ağlıyor. Neden acı acı ağlıyor? Ağıt yaktığını söyleyebiliriz. Acı acı ağlamak ağıt yakmaktır. Bu ağıt yakmanın ne olduğunu eminim ki ülkemizin birçok yöresinde bilmeyenimiz yok. Değerli kardeşler, bir kişi sevdiğini yitirdiğinde, kaybettiğinde ne yapar? O sevdiği kişi arkasından ağıt yakar. Yani kendine has sözlerle ne yapar? O kişinin özel niteliklerini dile getirerekten ve içindeki acıyı da onunla bütünleştirerekten ne yapar? Bir şiir niteliğinde ağzından acı sözler dökülür gözyaşlarıyla birlikte. Şimdi bakın, Yeremia içinde bulunduğu bu durumu nasıl ifade ediyor değerli kardeşler? İkinci bölüme baktığımız zaman 11. ayete şöyle diyor, gözlerim tükenmekte ağlamaktan diyor. İçim kanıyor halkımın yıkımından, yüreğim sızlıyor. 3. bölümün 17 ve 18. ayetlerine geldiğimizde de şöyle okuyoruz. Ya da Yeremia şu sözlerle devam ediyor. Esenlik yüzü görmedi canım. Mutluluğu unuttum. Dermanım tükendi. Yani gücüm kalmadı. Ayakta duracak halim kalmadı. Ve bunun sonucunu şu şekilde ifade ediyor. Rab'den umudum kesildi. Bakın, koskoca bir Tanrı adamı. Sıradan bir insan değil. Yeremia gerçekten de Tanrı'ya yakın, Tanrı'yla iç içe ve gerçekten onunla birlikte adımlarını atan bir peygamberdi değerli kardeşler. Ve 3. bölümün 49. ayette büyük bir çöküntü içerisinde ağlayışını şöyle ifade ediyor. Diyor ki, durup dinmeden yaş boşanıyor gözümden. Biraz olsun gözünüzde lütfen canlandırmanızı istiyorum. Şimdi eğer yürekten, içten gerçeği söylemem gerekirse değerli kardeşler, sevinç ile acı arasında, gülümseme ile gözyaşı arasında, ölüm ile yaşam arasında gerçekten de incecik bir çizgi olduğunu söyleyebilirim değerli kardeşler. Hatta bizim toplumda harika bir ifade kullanılır. Yaşam pamuk ipliğine bağlı diye. Demek ki ne demektir yaşamın pamuk ipliğine bağlı olmuş olması? Yani her an kopmaya hazır. Şu bir gerçektir değerli kardeşler. Yaşam devam ettiği sürece, yani bedenen burada varlığımız devam ettiği sürece gözyaşı mutlaka olacak. Yani acı çektiğimiz dönemler, sızlandığımız, ağladığımız dönemler olacaktır. Belki bir süre, belki biraz daha uzun bir süre değerli kardeşler. Ama durum ve şartlar, koşullar ne olmuş olursa olsun yapılması gereken iki şey yok. Tek bir şey var değerli kardeşler. Yüzümüzü, gözlerimizi, bizi teselli edebilecek değerli kardeşler, bizi ayağa kaldırabilecek Rabbin diri sözüne odaklanmamız gerekiyor. Çünkü Rabbin sözü her zaman ifade ettiğim gibi bizi o çarmıha yöneltecektir. Rabbimizin bizi hiçbir zaman bırakmayacağı gerçeğini bize anımsatacaktır değerli kardeşler. Onun için teselli edilmek istiyorsak ona, onun sözüne sımsıkı sarılmak gerekiyor. Ve neden? Çünkü sadık olan tek kişi odur değerli kardeşler. Demek ki bizim gözyaşlarımızı sevince dönüştürebilecek, acılar içerisinde bizi teselli edebilecek, gerekli olan esenliğiyle bizi destekleyecek olan tek kişidir o. Emin olun, tek kişidir. O nedenle ona bakmak, yüzümüzü gerçekten de ona çevirmek zorundayız. Bunu yapmayıp eğer biz kendimize bakmaya, kendimizle ilgilenmeye başladığımız zaman çok kolay bir şekilde Petrus gibi dalgalara odaklanan, durumuyla ilgilenen Petrus batmak zorunda kaldı. Onun için bizler kendimizle ilgilenmeye başladığımızda ne oluyor? İster istemez moralimiz bozuluyor. Dayanma gücümüz bozularak ne yapıyor? İster istemez kendimizi üzgün hissediyoruz. İçinde bulunduğumuz durumlara gözümüzü çevirdiğimizde, onlara odaklandığımızda, nasıl yapabilirim diye kafa yormaya başladığımızda ne oluyor değerli kardeşler? Yine olumlu bir şey olmuyor. Olan tek şey kaygı, endişe içine düşüyoruz. Ama kendimizde değil, durumlara bakarak değil, Rab'be odaklandığımız zaman, Rab'be gözlerimizi çevirdiğimiz zaman değerli kardeşler, işte o zaman mutlu ve huzur, esenlik içerisinde olabiliyoruz değerli kardeşler. Gerçekten de bu muhteşem bir ayrıcalıktır. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Onun için bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Aylardır biliyorsunuz sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz. Aslında pandemi olarak ifade edilen, yani dünya genelinde evrensel olaraktan her ülkenin içinde bulunduğu bu virüs illeti nedeniyle büyük sıkıntılar, büyük acılar içerisinden geçiyoruz. Emin olun bu dönemde ve hala yapmakta olduğum tek bir şey var. Gerçekten de Rabbin sözüne odaklanmak. Rabbin sözüne sımsıkı sarılarak öğrendiklerimi, anımsadıklarımı anladığım oranda, kavradığım oranda hayatıma sokmaya çalışmış olmam değerli kardeşler. Onun için emin olun her gün bu konuda gazeteler olsun, diğer yayın organları olsun, hep emme basma tulumba gibi hep aynı haberlerin verilmiş olması ister istemez etten kemikten sinirden yapılmış olan bizleri etkilememesi mümkün değil. Korku modu içerisine tabii ki girebiliyoruz ama önceki bazılarımda söylediğim gibi korkmamıza hiç gerek yok. Neden? Çünkü Rabbimizin sağ eli bizi ne yapıyor? Desteklemeye, içinde bulunduğumuz durumlarda durumları aşma konusunda bize destek vermeye, öncülük etmeye devam ediyor. Ama bütün sıkıntı ve sorunlara karşın emin olun, bunu hiç abartmadan söylüyorum, esenlik içerisindeyim değerli kardeşler. Gerçekten esenlik içerisindeyim. Rab'le birlikte olmanın, birlikte yürümenin sonucu var olan bu esenlik, emin olun bambaşka bir esenliktir. Öyle cezaevinden çıkmış olmanın verdiği esenlikten çok daha öte bir esenlik. Zaman zaman yaşadığımız güzel olaylar nedeniyle içimizde var olan esenlikten çok daha öte bir esenlik. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu esenlik şalom olarak ifade edilen, biz selamet olarak ifade ettiğimiz bu esenlik gerçekten bitmeden, tükenmeden, devam eden, bizi gerçekten ayağa kaldıran bir esenlik. Ve bu esenlik parayla satın alınabilen bir esenlik değil. Bu esenlik Rab'be ait olan bir esenlik. Yani bu esenlik onunla barışmış olmanın, ona evet demenin, iman etmiş olmanın, bunun sonucunda yeniden doğmuş olmanın vermiş olduğu esenlik. Onun için diyor ki Yuhanna 14:27'de, evet size esenlik bırakıyorum. Evet size kendi esenliğimi veriyorum. Yüreğiniz sıkılmasın, korkmasın. Evet, içinde yaşamakta olduğumuz bu zor dünyada bundan daha büyük miras ne olabilir size sormak istiyorum. Herkes eminim ki sevdiklerinden ya da yakınlarından kendilerine bırakılan miras var. Ama hepsi yok olup giden mirastır. Hepsi. Ama Rabbin vermiş olduğu miras bitmeden, tükenmeden, devam eden, artarak devam eden bir mirastır değerli kardeşler. Onun için bu miras Rab bu yeryüzünden ayrılırken bize kendi esenliğini verdi. Çünkü sıkıntılar da olsa, sorunlar da olsa ki olacağını söylemişti bize kendisi. Sadece cesur olmamızı söyledi. Çünkü dünyanın sonuna kadar bizimle olacağı güvencesini verdi. Esenliğiyle bize destek olacağı güvencesini verdi. Yuhanna 16. bölümün son ayetine baktığımız zaman bunu net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. Evet, dünyada sıkıntılarınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Ve Matta 5. bölüme baktığımız zaman, o çok iyi bilinen bölüme, dağdaki vaaza baktığımız zaman Rab diyor ki ne mutlu diyor yaslı olanlara, ne mutlu. Çünkü onlar teselli edilecekler. Bakın, yas içerisinde olabiliriz. Değişik nedenlerden dolayı acı çekiyor olabiliriz. Ama ait olduğun Tanrı'yı unutma. O seni ancak teselli edebilir. Sadece ona bakman yeterli değerli kardeşler. Yeremya da bunu biliyordu ileriye baktığında değerli kardeşler. Bu nedenle 3. bölümün 21. ayetinde şöyle diyor. Ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum diyor. Şimdi bakın, sıkıntı var mı? Var. Sorun var mı? Var. Ama diyor ki değerli kardeşler, şunu anımsadıkça umutlanıyorum diyor. Demek ki evet, umut var, bir yere gitmiş değil. Ama bize düşen nedir? Bir tek şey vardır değerli kardeşler. Sahip olduğumuz umudu unutmamak. Yani anımsamak nasıl bir umut olduğunu. Ve Yeremya bunu anımsadığında bakın ne oluyor? Yüreğindeki umut yeniden tazeleniyor. 22 ve 23. ayetlerde kendisine umut veren üç şeyi ifade ediyor Yeremya. Birincisi Rab Tanrı'nın sevgisi, yani inayeti, dediğim gibi olduğunu da söyleyebiliriz. Ve ayet 22'ye baktığımız zaman şöyle bir ifade var. Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Şimdi bu gerçeği anımsadığında Yeremya, var olan umut ne oluyor? İçinde yeniden tazelenerek Yeremya'yı tekrar harekete geçmesini ne yapıyor? Sağlıyor. Bakın değerli kardeşim, yaşamın zorluklarından yakına bilirsin. Çünkü dünyada yaşıyoruz. Yani sağlık sorunun olabilir, parasal durum ters gidiyor olabilir ve nasıl söyleyeyim, iş ortamındaki durumlar, sorunlar devam ediyor olabilir. Ama tüm olumsuz gelişmelere karşın, bütün olumsuzluklara rağmen hiç değişmeyen bir gerçek var değerli kardeşler. Onu burada açık bir dille ifade etmek istiyorum. Bazen zaman zaman belki burada dile getirdim. Beni hiç kimse sevmese bile seven bir kişi olduğunu biliyorum. Sevgisi değişmeyen, her durumda beni kucaklayan ve seven, teselli eden, evet günahıma sırt çeviren, günahımdan tiksinen, yanlışlarımdan tiksinen ama beni her durum ve koşulda seven, diri yaşayan Tanrımız. Evet, işte bu benim umudumu her zaman beni tazelemiştir, teselli etmiştir değerli kardeşler. Bu harika bir gerçektir. Acı ve sıkıntılarımla, sorunlarımla Rab Tanrı yakından ilgileniyor. Bunlardan dolayı da akan gözyaşlarımı ne yapıyor? Siliyor teselli ederek. siliyor. Bir anne evladın gözyaşlarını silerek, onu saçını okşayarak nasıl teselli ediyorsa, nasıl onu kucaklıyorsa, sımsıkı ona sarılıyorsa, Rab de bizi aynı duygularla kucaklıyor ve teselli ediyor. Önemli olan durum ve şartlar ne olursa olsun ona bakmaya devam edeceğiz değerli kardeşler. Zor da olsa gözümüzü ondan çevirmeyeceğiz. Onun için 100. mezmurda 5. ayette diyor ki, çünkü Rab iyidir, sevgisi sonsuzdur. Biz bunu yapmak zorundayız. Neden? Çünkü sonsuz bir sevgi sahibi. Neden? Bitmeden, tükenmeden devam eden bir sevgi. Neden? Çünkü Rab iyidir değerli kardeşler. Onun için yaşam kazanında fokur fokur kaynamış olan Davut bile 13. mezmurda 5. ayette bu gerçeğin altını önemli çizmiştir. Senin sevgine güveniyorum. Yani senin sevgine bel bağlıyorum diyor. İşte hiç bozulmayan değerli kardeşler, değişime uğramayan bu gerçek ne yapıyor? Bütün olumsuz gelişmelere karşın Yeremia'yı teselli ediyordu, ona umut veriyordu. Rab iyidir ve sevgisi sonsuzdur. Hiç değişmeyen ama değiştiren sevgi. Neden? Çünkü Rabbin kendisi değişmez. Değişmeyen bir Tanrı hamdolsun. Bu gerçeği bakın kendisi dile getiriyor. İbraniler 13. bölüm 8. ayette diyor ki İbraniler mektubunun yazarı İsa Mesih diyor, dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Yani değişmez. Değiştirir eğer izin verirsen, değiştirir, yontmaya devam eder eğer istersen, ama kesinlikle zorlamaz değerli kardeşler. Ve değişmeden devam eder. Harika olan bu sevgi öyle bir sevgi ki, böyle biliyorsunuz termometreye baktığımız zaman 20 derecedeyken başka bir noktada, 30 derecedeyken başka bir noktada, eksi 10 olunca bambaşka bir noktada. Rabbin sevgisi böyle bir sevgi değil. Yani durumlara göre bir aşağı bir yukarı gidip gelen bir sevgi değil. Değişmeyen bir sevgi. Değişmeden çünkü yaptığı sözleşme, halkıyla yaptığı sözleşmenin sonucu Rabbin özü sevgi olduğu için sevmeye devam ediyor. Yaptığı sözleşmeye bağlı kalmış olduğu için değerli kardeşler, evet sevgisi devam ediyor. Hiçbir şey bunu bozamaz ve ortadan da kaldıramaz. Eğer böyle olmamış olsaydı değerli kardeşler, şu an içinde bulunduğumuz durumlardan çok daha kötü bir durumda olurduk. Emin ol, emin olun, bunun altını önemli çizmek istiyorum. Hiç tükenmeyen bu sevgi, evet, değiştiriyor, değiştirmeye de devam edecektir değerli kardeşler. Evet, Yeremia'yı teselli eden Rabbin sevgisiydi. Ama ikinci nokta neydi? Bakın ne diyor 22'nin ikinci kısmında. Merhameti diyor asla son bulmaz. Sadece sevgisi değil, merhameti de. Bu çok ilginçtir. Çünkü İbranicesine baktığımda hesed diye bir söz kullanmış. Ve biraz araştırdım. Anlamına baktığım zaman bu hesed sözü tekil değil değerli kardeşler. Yani merhameti asla son bulmaz ifadesi evet doğrudur, ama merhameti değil, merhametleri ifadesi olması lazım. Emin olun, yani İbranice'deki orijinal metne baktığımız zaman orada hased sözünün anlamı çoğuldur. Merhameti değil, merhametleri son bulmaz anlamında. Bu neyi açıklıyor? Yani sınırsız. Rabbin merhameti sınırsız, sınırsızlığı açıklıyor. Yani düşünün ki arka arkaya gelen deniz dalgaları gibi. Ben küçüklüğümde yüzmeyi İzmirliyim. Küçüklüğümde yüzmeyi denizde öğrendim. Dalgaları çok severdim. Dalgalara atlamayı çok severdim. Ve o dalgalara baktığımız zaman beklerdik. Bir dalga gelirdi, atlardık. Ve hemen kalkmak zorunda kalırdık. Neden? Çünkü arkasından hemen bir başka dalga geliyor. Yani öbür dalga daha bitmeden arkadan bir başka dalga. Bitmeden bir başkası bir önceki dalgayı izlemekteydi değerli kardeşler. İşte bize olan merhameti de aynı bu şekilde, sevgisi ve merhameti de hiç tükenmeden arka arkaya dalgalar gibi devam ederekten ne yapıyor? Bizi teselli ediyor, ayağa kaldırıyor. Ne durumda olursan ol değerli kardeşim. Ona yöneldiğinde hiç değişmeyen, tükenmeyen o harika merhametiyle ne yapıyor? Merhametleriyle ne yapıyor? Seni kucaklıyor, seni sarıyor ve teselli ediyor. Hem de ayda bir kez değil. Hem de sen illa da sadık bir şekilde ona baktığından dolayı değil. Her an, her gün taptaze olarak. Bak ne diyor? 23. ayette okuduk. Her sabah tazelenir onlar diyor. Gerçekten de çok önemli bir vaattir. Şöyle bir hayal edin değerli kardeşler. Alışverişe gidiyorsunuz biliyorsunuz. Genelde cumartesileri burada yaşadığımız bu ülkede cumartesi günleri umarım sizi bu ambulans sesleri rahatsız etmiyor ama yapacak bir şey yok. Ben farkındaysanız ambulans sesi arttıkça kendi sesimi daha da yükseltmek zorunda kalıyorum. Bir şeyleri kaçırmayasınız diye. Evet, alışverişe gidiyoruz. Biliyorsunuz alışveriş arabasını dolduruyoruz. İster istemez cebimizdeki para azalıyor. Ama sabah, ertesi sabah, pazar sabahı kalktığımızda cüzdanımızı bir açıyoruz ki cüzdan yine dop dolu. Ya da ne bileyim uzun bir yolculuğa çıkıyorsun, depo dolu. Uzun bir yolculuk yaptıktan sonra gittiğin yere ulaşıyorsun, otele yerleşiyorsun. Her sabah kalkıp tekrar bir yolculuk yapmak istediğine bakıyorsun ki ibre yine dop dolu bir şekilde gösteriyor. Ya da ne bileyim her gün kalktığınızda bir bakıyorsunuz ki buzdolabınız dop dolu. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Şimdi ben size sormak istiyorum. Nasıl bir sevinç olurdu yüreğinizde? Eminim ki keşke öyle bir şey olsa diyenlerinizi düşünüyorum değerli kardeşler. Evet keşke böyle olsa. Ama bakın burada anlatılmak istenen her sabah tazelenen ifadesinin anlamı tam budur. Bitmeden, tükenmeden devam ediyor. Değerli kardeşler, Rabbimizin sevgisi, merhameti her gün taptaze, yenilenmiş olarak bizlere verilmekte. Onları tüketebilmen asla mümkün değil, mümkün de olmayacak zaten. Bakın, manna olayını anımsayın. Rabbimiz biliyorsunuz ki halk çöldeyken çıkış 16. bölüme baktığımız zaman orada Rab Tanrı ne yaptı halkı? Özel bir gıdayla, manna olarak ifade edilen özel bir gıdayla her sabah her gün man göndererek onları ne yaptı? Açlığını giderdi değerli kardeşler. Ve bir koşul vardı ki herkes yiyecekleri kadar bundan toplamaları gerekiyordu. Sadece Şabat gününün dışında her gün bu man sağlanıyordu. Ve ilginç ve ilginç olan ve harika olan, güzel olan fazla toplayanlar oldu. Ama buna rağmen ne eksikliği ne fazlaydı. Eksik toplayanlar oldu. Onlar için de ne eksikliği ne fazlaydı değerli kardeşler. İlginç olan. Çünkü 16. çıkış 16-18'de diyor ki çok toplayanın fazlası, az toplayanın da eksiği yoktu diyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Bakın Rab Tanrı gerekli olanı vermiş olmasına rağmen onlar ne yaptılar? Bazıları dediler ki ya ertesi gün belki man olmaz, bir kenaraya toplamaya çalıştılar. Ve bunu yaptılar. Rabbe olan güvensizliklerinden dolayı. Rabbe tam olaraktan güven bağlamamışlardı. Ya belki olmazsa diye düşünüyorlardı. Ama Rab onlara sonra ona güvenmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu harika bir şekilde onlara öğretti. Onlar topladılar, bir tarafa yığdılar. O yığdıkları o fazlalık var ya, ertesi günü kalktıklarında kurtlanmıştı. Çürümüştü. Bakın değerli kardeşler, burada harika iki noktayı öne çıkarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi değerli kardeşler, hiçbir zaman dünün bereketleriyle devam etmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü man her gün o gün için toplanması gerekiyordu. Yarın için değil, ertesi günü için değil, bir hafta sonra için değil, o gün için toplanması gerekiyordu. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizler de her gün o gün için beslenmemiz gerekiyor. Yani sadece pazardan pazara dinlediğiniz vaazlarla, sadece bu vaazlarla yetinmeyin. Her gün Rabbin sözünü okuyun, okuduklarınızı anlayın, anladıklarınızı özümseyin, özümlediklerinizi sindirin, sindirdiğinizi de hayata sokma gayreti içerisinde olun değerli kardeşler. Onun için beslenmek zorundayız o gün için. İkinci noktada bu man olayında Tanrı'nın sağlamış olduğu bereketler ne erkendi ne de geç değerli kardeşler. Her sabah taptaze. Çok değerli bir vaiz var. Belki duydunuz. Bilmiyorum. İngiliz bir vaiz. İsmi Spurgeon. Bu kişi 1834 ve 1892 yıllarında çok genç yaşta hayatını kaybetmiş. Yoksul bir vaiz. Gerçekten yoksul bir vaiz. Ve bu kişinin yazdığı bir yazıda çok duygulandım gerçekten bunu okuduğumda. Ama sizi de teşvik edeceğini düşünüyorum. Ve ailesiyle beraber, çocuklarla beraber ve bir de inekleri var bunların. O inekten elde ettikleri süt de çocuklarının günlük süt ihtiyacını karşılıyor. Ve bir gün bir bilinmeyen bir nedenden dolayı inek ölüyor değerli kardeşler. İnek ölünce ister istemez biliyorsunuz analar çok daha farklı babalardan. Onun için gerçekten söylüyorum, anaların çocuklarla olan ilişkisi bambaşka. Bunu kabul etmemek mümkün değil. Ve üzülüyor ya diyor bizim ifadeyle, hey bey diyor, biz şimdi ne yapacağız, nasıl devam edeceğiz, mahvolduk gibi bir ifade kullanıyor. Ve Spurgeon onun omuzuna elini koyuyor, başına alıyor, göğsüne koyuyor. Bak diyor canım, bak diyor, bugüne kadar, bu noktaya kadar gelmemizi sağlayan kimdi bugüne kadar? Ait olduğumuz Tanrı değil mi? Evet. Peki bugüne kadar bizi besleyen, bizi taşıyan kimdi? Ait olduğumuz Tanrı'ydı. Hiç merak etme. Rab Tanrı her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Gören bir Tanrı. Ve gereğini yapacaktır. Ne zaman istiyorsa. Sen lütfen ona bakmaya, onda kalmaya devam et. Ve aynı gün bir başka bölgede, İngiltere'de bir başka bölgede, bu bir hikaye değil, olmuş bir olay. Bir başka bölgede de kardeşler, imanlı kardeşler bir araya geliyor. Yoksul pastör ailelerine, çoban ailelerine yardım etmek için bir araya geliyorlar. Ve toplantı sonunda bir liste yapıyorlar. Hangi pastörler yoksul diye. Ve o kadar liste büyük ki, uzun ki sonlara doğru bizim süpürcünün adı yazılmış. Ona gelene kadar para tükeniyor değerli kardeşler. Elde kalan para miktarı 5 pound. Para dağıtılıyor, para bitiyor. İşlerinden bir kardeş diyor ki, o zaman diyor kardeşler gelin bu 5 pound'u da süpürcüne gönderelim. Ve işlerinden biri diyor ki ya tamam gönderelim, iyi bir fikir ama diyor üzerine biraz daha ilave edelim. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu kardeşler topluyorlar. Toplam 20 pound. Bir 15 pound da ilave ediyorlar. 20 pound. Ve 20 pound'u gönderiyorlar. Ertesi günü o 20 pound eline geçiyor. Biliyor musunuz değerli kardeşler? En etkili olan nokta. O günün parasıyla alınabilecek tek bir inek alma fiyatı. 20 pound. Rabbimiz işte böyle bir Rab değerli kardeşler. Rab Tanrımızın merhameti ne erken ne de geç. Gün ve gün değerli kardeşler devam ettiğinden emin olun. Daha fazlasını eğer gereksinimin varsa emin olun onu da verecektir. Ama şunu unutmayın. Her isteğinizi değil, her ihtiyacınızı. Çünkü kutsal söz bu gerçeği şöyle vurguluyor. Filipliler yazılan mektupta 4. bölümde 19. ayette Tanrım her ihtiyacınızı diyor. Bakın her isteğinizi değil, her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli biçimde karşılayacaktır. İşte her sabah tazelenen Tanrı'nın bu merhameti ne yapıyordu? Acılar içerisinde olan Yeremia'yı umut veriyordu. Onu teselli edebiliyordu. Ve üçüncü son nokta hızlı bir şekilde onu da söyleyip tamamlamak istiyorum. Ona ayakta tutulan üçüncü nokta neydi? Rab Tanrı'nın sadakati. 23. ayetin sonunda şöyle okumuştuk. Sadakatin büyüktür. Bu söze baktım İbranice'de emunah diyor. Ve baktığımda güvenilir demek. Sallanmaz, silkelenmez, sabit, durağan anlamında değerli kardeşler. Demek ki bu neyi gösteriyor? Rabbin halkına olan bağlılığı değişmiyor. Evlatlarına olan bağlılığı, sadakati değişmiyor. Dimdik bir şekilde ayakta durmaya devam ediyor. Çıkış 34. bölümde bakın bu gerçeği şöyle okuyoruz. Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık olan Tanrı. 6. ayet. Ve bir başka ayet şöyle devam ediyor. Tesniye yani diğer adıyla yasanın tekrar 32.4'te diyor ki, o kayadır, işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur, o haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır, doğru ve adildir diyor. Yani sadık, doğru ve adil Tanrı. Değerli kardeşler, içinde geçmekte olduğumuz durumlara bir anlam veremeyebiliriz. Yani nedenlerini değerli kardeşler akıl erdiremeyebiliriz ama her biri kendi yararımız için olduğunu bilmek zorundayız. Paulus Romalılar mektubunda bunu güzel bir şekilde dile getiriyor. 8. bölümde 28. ayette. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte bakın ne diyor? Her durumda. Ne demektir bu? Her durumda. Yani iyi ve kötü durumda. Mutluluk ve mutsuzluklarda. Sağlık ve hastalıklarda. Sakin ve fırtınalı dönemlerde. Hatta Korona döneminde bile ne yapıyor? Her dönemde ne diyor? İyilik için etkin olduğunu biliriz. Bu korona döneminde bile emin olun kardeşlerle birkaç hafta önce beraber olduğumda değerli kardeşler orada bile gördüm ki evet bu süreçte kilise toplantılarının bir araya gelmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha anladıklarını ifade etmişlerdi. Evet değerli kardeşler. Biz sadık kalmasak bile o sadık kalarak ne yapıyor? Gereğini yapmakta. 2. Timoteos mektubu 2. bölüm 13. ayette diyor ki biz sadık kalmasak da. Recep içinde bulunduğu sorunlardan dolayı sırtını Rab'be çevirmiş olsa da. Bakın durumlara odaklı bir şekilde batıyor olsa da Rab sadık kalacak diyor. O sadık kalacak. Çünkü neden? Çok güzel söylüyor. Çünkü özüne sadakati kendisi Rabbimizin hamdolsun en güzel örneğimiz. Kendi özüne aykırı davranmaz. Yusuf'u hatırlayın. Yusuf o da sıkıntılı, sancılı bir süreçten geçmişti. Ama ilginç olan değerli kardeşler geriye dönüp acılarla dolu hayatına baktığında başına gelenlerden sorumlu olan kardeşlerine defolun gidin. Sizleri gözüm görmesin. Birçoğumuzun yaptığı gibi lanet okumak yerine bakın ne diyor değerli kardeşler. Yaratılış 50. bölüm 20. ayette siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi diyor. Bakın ben de çok sıkıntılar yaşadım. Hala geçiyorum sıkıntılardan ama görüyorum ki her sıkıntı beni yontuyor. Her sıkıntı beni atı şahlandıran o kırbaç gibi. Bakın abartmadan ifade ediyorum. Emin olun daha çok Rab'be bakmama, daha çok ona sığınmamı sağlıyor değerli kardeşler. Gerçekten neden? İşte yanıtı burada değerli kardeşim. Kötülüğü iyiliğe çeviren Tanrı. Gözyaşlarını sevince dönüştüren Tanrı. Bir gün bizler de hayatlarımızın o sıkıntılı dönemlerine baktığımızda şu an anlamıyor olabiliriz. Ama baktığımızda bir gün bütün bunların hepsi benim iyiliğim içindi. Diyeceğimizden eminim. Ben öyle düşünüyorum değerli kardeşler. Sıkıntı ve sorunların nedenlerini anlasak da anlamasak da her biri bizim yararımız içindir. Çünkü hiç yanlış yapmayan güvenilir Tanrı'dır o. Ve hiçbir durumda da bizi ne yapıyor? Yalnız bırakmıyor. Bizi teselli ediyor. 3. bölümde İbraniler 13. bölüm pardon. İbraniler 13. bölüm 5. ayette seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım diyor. Bakın değerli kardeşim size bir şey sormak istiyorum. Seni asla yüzüstü yüzüstü bırakmayacağım ifadesini biraz üzerinde düşünün lütfen. Ben sizi terk edebilirim zaman zaman. Ben size yanlış yapabilirim zaman zaman. Ama çarmıh üzerinde hayatını benim için feda eden Tanrı diyor ki seni asla yüzüstü bırakmayacağım diyor. Bakın sormak istiyorum size. Bundan, bu ifadeden daha büyük, daha zengin bir ifade var mı? En büyük zenginlik budur değerli kardeşler. Bizi terk etmeyen bir Tanrı hamdolsun. Rab Tanrı sıkıntılarınız olmayacak demiyor. Olacak. Bu sözü veriyor. Olacak diyor. Olmayacak sözü vermiyor. Ama bir tek sözü veriyor. Bir tek şeyin sözünü veriyor. O sıkıntılar içerisinde değerli kardeşler, sorunlar içerisindeyken sizinle birlikte olacağı sözünü veriyor. Bizlere düşen nedir? Yeremia'nın yaptığını yapmaktır. Ona odaklanmak, ona bakmak, o umuda sımsıkı sarılmaktır. Biz onu yaptığımızda o da bize ayağa kaldırıp bizi teselli edecektir. Değerli kardeşler, her birimiz zaman zaman biliyorsunuz sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Kimimiz hastalıklarla, kimimiz parasal durumlarla, kimimiz depresyonla boğuşmakta. Bu sıkıntılı dünyada yaşam devam ettiği sürece az önce de ifade ettiğim gibi bunlar devam edecek. Bu beden kurtulanarak Rabbimizin gelişi sonucunda bu beden kurtulanarak bunlar olacak. Ama bizler umutsuz değiliz. Olacak ama umudumuz var. Çıkış yolu var. Korintolulara yazılan mektupta bak bu gerçek şöyle vurgulanıyor değerli kardeşler. Birinci mektupta 10. bölüm 13. ayette. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Bakın çıkış yolu olacaktır. Tünele giriyorsunuz karanlık. Ama bir süre sonra ne oluyor? İleride o küçük ışık görünüyor değil mi? Evet. O korkunç dalgalar içerisindeyken Rab bizimle birlikte olacaktır. Dayanabilmemiz ve ayağa kalkıp tekrar yüreğimiz için can simidini bize uzatmaya devam edecektir. Evet, kendini bırakman gerekmiyor Yeremia gibi. Ve bu tüm olanlar karşısında Yeremia şunu dedi. 3. bölümün 24. ayette ona umut bağlıyorum. Yetiyor değil mi bu? Ona umut bağlıyorum. Bakın görsek de görmesek de Rabbimizin gerçekten her değişik biçimde sadakatini bize göstermekte, açıklamakta. Peki o zaman yapılması gereken ne? Bakın, Rab'be bakmaktır. O çarmıha bize o umut veren değerli kardeşler, sadakatini tam olarak sergilediği o çarmıha bakarak adımları atmaktır. 46. mezmurla sizi baş başa bırakmak istiyorum. İlk ayet diyor ki, evet, neden ona bakmamız gerekiyor? İşte yanıtı burada. Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür. Sığınak ve güç ve sıkıntıda hep yardım hazırdır. Sığınağımız olduğu için, gücümüz olduğu için sıkıntıda da her zaman yanımızda değişmeyen ama değiştirmeye devam eden Tanrı. Üç şey, tükenmeyen sevgi, asla ve asla son bulmayacak olan merhamet ve gerçekten de büyük olan sadakat. Gelin Rabbimizin Yeremia'nın yaptığı gibi bu üç şeyi her sabah kalktığımızda yenilenmiş, tazelenmiş olarak bizim karşımıza dikildiğini bilerek bunlara sarılalım. Sevgiye, merhamete ve sadakate. Rab hepinizi dolu dolu bereket.